Ayrım 5. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. Sayfa 42. Dışarıda yemek yeme. Sahnede küçük ama popüler olduğu her halinden belli bir restoran vardır. Hafifçe aydınlatılmıştır ve dekorunun zevkli bir elden çıktığı açıktır. Harikulade bir yemek kokusu ya da harikulade yemek kokuları havayı doldurmaktadır. Kapı açılır ve içeriye bir çift girer. İsimleri Arnie ve Jane'dir. Birilerinin çöp çatanlığıyla ilk kez yemeğe çıkıyorlardır. Arnie: Janet, sanırım burayı çok beğeneceksin. Yemekleri olağanüstüdür. Jane çok iyimser bir tavırla: Beğeneceğimden eminim. Arnie: Garson salonun ortasındaki yerlerini gösterirken, bir sakıncası yoksa kapıya çok yakın bir masa olmasın lütfen. Garson: İki kişilik tek masa olan masanın sandalyelerinden birini çekerken, elbette bayım. Arnie: Köşede bir yer bulabilir misiniz acaba? Jane'e dönüp, köşede bir masa tercih ederiz değil mi Janet? Jane: Fark etmez benim için, bu masa iyi bence. Arnie: Sandalyede mi oturmak istersin yoksa kanepede mi? Jane: Bilmem ki, kanepede oturayım. Arnie sesini alçaltır ve Jane'in koluna dokunur. Janet: Acaba kanepede ben otursam sence bir sakıncası var mı? Ben sırtımı yaslamak isterim. Bir sorunum var da, tabii sence bir sakıncası yoksa. Jane: Hayır hayır, elbette, ben sadece... Arnie: Duvara yaslı kanepeye yerleşir. Gerçekten bir sakıncası olmadığından emin misin? Değil mi Janet? Sana karşı bir danışmanlık algılama ne olur. Jane: Artık bunalmaya başlamıştı. Hayır hayır, iyiyim. Arnie: Garson menüleri verip uzaklaşmıştır. Evet Janet, ne yapmak istersin? Tercih ettiğin bir şey varsa üzülme. American Express kartım var. Jane: Senin önereceğin bir şey var mı? Arnie gülerek: Her şeyi önerebilirim. Hayır, aslında somonu çok iyi yaparlar burada. Enginarlı makarnaları da nefistir. Jane: Krema koyuyorlarsa istemem açıkçası. Kolesterolden korkuyorum. Arnie: Bu durumda sebzeyle soste edilmiş linguine ya da rosettoyu önerebilirim. Siparişini almak üzere masaya gelmiş olan garsona döner. Henüz karar vermedik. Jane: Garsonun gelip gittiğini fark etmemiştir. Dün pilav yedim. Porsiyonların büyüklüğü nasıl? Porsiyonlar çok büyükse kiloma dikkat etmeye çalışıyorum da. Arnie: Porsiyonlar oldukça büyük. Yalnız yemediklerini paket yaptırabiliriz Janet. Unutma, salatanın sosunu da üstüne değil de yanına koyarsan onun artanını bile paket yaptırabiliriz. Jane: Tavuk nasıl? Çok yağlı mı yapıyorlar? Arnie: Izgara jumbo karidesleri çok güzel. Jane: Garson hazır olmadıklarını ifade eden bir baş hareketiyle, henüz karar veremedim. Arnie: Karar verene kadar bir şeyler içelim mi? Janet, bir şey içmek ister misin? Jane: Ne içelim? Arnie: Şarap. Jane: Evet, olabilir. Arnie: Kırmızı beyaz. Jane: Aa, bilmem ki, beyaz daha az şişmanlatıyor diyorlar. Arnie garsona döner: Bir şey kırmızı şarap lütfen. Jane: Gözü hala menüdedir. Primavera nasıl bir şey? Arnie: Kremalı. Jane: Kremalı olduğuna dair bir şey yazmıyor ama şarap sosunda pişirilmiş sebze diyor. Bir sepet ekmek ve şarap gelir. Arnie şarabı çok soğuk olduğu gerekçesiyle geri gönderir. Garson aynı derecede soğuk bir başka şişe şarapla geri döner. Arnie: Harika. Garson: Hazırsanız siparişinizi alabilir miyim? Jane peçetesinin ucuyla şarap kadehinin kenarını silmektedir. Acaba Primavera'da krema var mı? Garson: Hayır efendim, şarap sosunda pişirilmiş sebze yemeğidir. Jane: Ben ızgara karides rica ediyorum. Bir de karışık salata. Yalnız salata sosunun yanına koyun lütfen. Salatada soğan var mı? Garson: Yeşil soğan var efendim. Jane: Soğan istemiyorum. Siyah zeytin yerine de yeşil zeytin lütfen. Garson: Ordövr olarak ne alırsınız? Arnie: Janet. Jane: Oo, gözleri hala menüdedir. Kaşlarını çatar. Fasulye ve ton balığı istiyorum. Bir de karides yerine risotto alacağım. İçinde soğan yok değil mi? Garson: İnce kıyılmış soğan var efendim. Jane: Soğanla tahammül edemem. Garson: Çok ince kıyılmıştır efendim. Jane: Ordövr olarak ensalada tricolore, sonra da ızgara karides lütfen. Garson: Siz efendim? Arnie: Ben ordövr olarak antipasto alacağım. Jane: Ben onu görmemiştim. İçinde... Garson: acele acele. Soğan koymamalarını söyleyeceğim. İçinde başları çıkarılmamış balık var mı? Garson. Efendim? Jane. Suratını ekşitir. O küçük gözlerin yüzüme bakmasından nefret ediyorum. Garson. Hayır efendim, başlarıyla servis yapmıyoruz. Jane. Ama içinde balık var değil mi? Garson menüyü işaret eder. Evet efendim. Jane. Ben antipasto ve tavuk cacciatore alacağım. Garson. Evet, bir antipasto, bir ensalada tricolore, bir enginarlı makarna ve bir ızgara karides. Arne. Ve iki salata, sosları yanında olacak yalnız. Jane. Benim salatama da soğan koymayacak ve yeşil zeytin istiyorum. Garson. İki salata, sosları yanında konacak, soğan ve yeşil zeytin istemiyorsunuz. Başka? Jane. Ben antipasto da istiyorum. Bir de tavuk cacciatore. Fakat antipastoma haşlanmış yumurta koymayın lütfen. Garson menüleri hızla ellerinden çeker ve yok olur. Hemen ordör tabaklarıyla geri döner. Arne yumurtaların çok katı olduğu gerekçesiyle antipastosunu geri gönderir. Arne. Göz kırparak. Janet, yumurta istememekte haklıymışsın. Jane. Antipasto da seçebildiği soğanları temizlemektedir. Kolesterol konusunda çok dikkatli olmalıyım. Garson ana yemeklerini getirdiğinde Arne fazla pişirmiş bulduğu için makarnasını da geri gönderir. Jane. Tavuğundan bir lokma alır. Yağlı. Arne. Yağlı mı? Jane. Evet anlamında başını sallar. Kesinlikle tereyağı kokusu alıyorum. Arne. Bir baş hareketiyle garsonu çağırır. Tavuk cacciatore'de tereyağı var. Garson. Hayır anlamında başını sallar. Hayır efendim yok. Tavuk zeytinyağında sote edilerek pişirildi. Jane. Ama ben tereyağı kokusu alıyorum. Arne'ye bakar. Bu konuda o kadar duyarlıyımdır ki radar gibi çalışıyor vücudum. Aşçı. Garson çağırmıştır. Yemin ediyorum hanımefendi, içinde tereyağı yok. Jane. Tavuktan bir lokma daha alır, yavaş yavaş çiğnerken kaşları çatılmıştır. Yok mu? Hatasını anladığı için boğazını temizler, yutkunur. Aman tanrım, anladım. Soğan. Domates sosunun içinde soğan mı var? Aşçı. Keşke doktor olsaydım der gibi bakar. Elbette var hanımefendi. Soğansız domates sosu yapılır mı? Jane. Annem yapar. Arne, garsonu geri getirdi, tabağından bir lokma alır. Aslında tabak olduğu gibi geri getirilmiştir. Aa, evet, şimdi çok güzel. Garson bir süre sonra, tatlı alır mısınız? Arne, Janet? Jane, böğürtlenli Napolyon. Garson bir kaşını kaldırır. Hanımefendi, Napolyon'da krema olduğunu biliyorlardır umarım. Jane, yemekte kolesterole dikkat ediyorum ben. Üstelik böğürtlenli Napolyon'a bayılırım. Arne, ben çikolatalı gato alayım. Jane iki porsiyon böğürtlenli Napolyon yer. Arne çikolatalı gatosunu geri gönderir. Konuk ağırlama. Temizlikçisi, aşçısı ve bir sürü hizmetçisi olmayan çok az insan konuk ağırlamaktan zevk alır. Olanların çoğu da bu işi sevmez. Neden? Çünkü konuk ağırlamak çok zor bir iştir. Nasıl yani? Şimdi bunun nedenine birlikte adım adım bir göz atalım. Birinci adım. Evinize konuk davet etmeye karar verirsiniz. Bir akşam işiniz yoktur. Otururken bir yemek vermeye karar verirsiniz. Tamam dersiniz. En iyisi. Son birkaç aydır beni yemeğe alan ve karşılık veremediğim tüm arkadaşlarıma bir yemek vereyim. Böylelikle yarım düzinesinden bir seferde kurtuluveririm. İkinci adım. Davet etmek istediğiniz 6 kişiyi telefonla arar ve davetinizi yaparsınız. Haftaya cuma akşamı. Sara için cuma akşamı mümkün değildir. Lans için de. Sara cumartesi de perşembeye olur der. Lans içinse cumartesi mümkündür. Böylece daveti cumartesi alırsınız. Daha önce aradığınız arkadaşlarınızı arar, cumartesiye çevirdiğinizi söylersiniz. Bu kez de Nadine ve Bob için cumartesi mümkün değildir. Her ikisi de perşembe günlerinin boş olduğunu söylerler. O gün de Lans şehir dışına çıkacaktır. Herkesi yine tek tek arar, perşembeye çevirdiğinizi haber verir, Lans'ın yerine de Winnie'yi davet etmeye karar verirsiniz. Fakat o anda Winnie'nin ne balık ne de tavuk yemeyen sıkı bir vejeteryen olduğunu hatırlarsınız. Üçüncü adım. Nihayet herkesin boş olduğu bir akşam bulur ve tarihi saptarsınız. Bu 6 hafta sonrasında bir tarihtir ama olsun, hiç değilse ortak bir tarih saptanabilmiştir. Artık oturup ne pişireceğinizi düşünebilirsiniz. Kolay bir şeyler. Belki şunda din de yediğiniz ve çok basit olduğunu söylediğim makarna olabilir. Bir de salata. Sarımsaklı ekmek de güzel olur. Ya ordöv? Avokado ve karides. Hem çok lezzetli hem de hazırlaması çok kolay. Ama olmaz. Çünkü Winnie vejetaryandır ve balık yemez. Küçük balıklar ve karides gibi hayvanları da. O zaman çorba yapmaya karar verirsiniz. Çorba ve lazanya. Lazanya makarnadan daha iyi olur. Çünkü lazanyayı daha önceden hazırlayabilirsiniz ve böylelikle konuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Listenizi yapar, buzdolabının üstüne yapıştırırsınız. Dördüncü adım. Haftalar geçip alışverişinizi yapana kadar tam 16 kez menüyü değiştirirsiniz. Son olarak lazanyada karar kılarsınız. Fakat süpermarkete gittiğinizde lazanya kalmamıştır. Nasıl biter? İki kez dönüp dönüp raflara bakarsınız. Belki gözünüzden kaçmıştır diye. Ama gerçekten de yoktur. Lazanya yerine başka ne olabilir? Makarna? Yumurtalı erişte? Tamam. Şu boru şeklinde olanlardan alıp ikiye bölmeye karar verirsiniz. Ama bu kez de çok küçük olursa? Bu kez arkadaşlarınızın lazanyaları neden çok küçük olduğuna bir türlü akıl erdiremeyecektir. Sonunda Nadine'in şu kolay makarnasını yapmaya karar verirsiniz. Beşinci adım. Bir gün önce evi temizlersiniz. Davet günü patronunuza dişçiye randevunuz olduğunu söyler. Hazırlanabilmek için işten erken çıkarsınız. Eve koşar, yemek pişirmeye başlarsınız. Fasulye almayı unutmuşsunuzdur ama artık çok geçtir. Çünkü konuklarınızın gelmesine sadece 4 saat kalmıştır. Fasulye yerine bezelye kullanmaya karar verirsiniz. Bu kez de domatesinizin az olduğunu fark edersiniz. Domates yerine bir kutu domates suyu koyarsınız. Marulu bulamazsınız. Acaba nereye koymuşsunuzdur? Marulların özel yaşamları yoktur ki. Nereye koyarsınız orada kalmaları gerekir. Tekrar buzdolabına bir göz atarsınız. Derin dondurucuya bakarsınız. Marul oradadır işte. Bunun başınıza geleceğini önceden tahmin etseydiniz çıkar fasulye alırdınız. Belki de çıkıp bir kutu fasulye alsanız iyi olur. Gerçekten de. Hemen çıkar köşeden bir kutu fasulye ve bir marul alırsınız. Salata sosunu yaparken ve masayı hazırlarken iki kase kırarsınız. Bu arada küvete su dolması için musluğu açarsınız. Salatalı doğrarken neredeyse parmağınızın ucu gider. Parmağınızın akan kanı durdurmak için bir kağıt havluya parmağınızı sarar. İşe devam edersiniz. Saate bir göz atarsınız. Aman tanrım, gelmelerine bir saat kalmıştır ve siz hala iş giysilerinizdesinizdir ve saçınızda bigudiler vardır. Kendinizi küvete atarsınız. O anda ocaktaki sosun dibini tutmuş olduğunu anlarsınız gelen kokulardan. Hemen fırlar, ocağı kapatır, tekrar banyoya dönersiniz. Hemen kurulanır, giyinirsiniz. Masaya gelir, tabakları, çatalları ve peçeteleri sayarsınız. Acaba unuttuğunuz bir şeyler var mıdır? Bıçaklar, kaşıklar, karabiber, tuz. Sonunda masa hazırdır. Artık ekmeği fırına atıp ısıtmaktan, sosu ısıtmaktan ve makarnayı pişirmekten başka bir iş kalmamıştır. Kendinize bir kadeh şarap koyarsınız. İşte o anda şarap kadehlerini fark edersiniz. Sanki üzerlerinde sümüklü böcekler gezinmiştir. Kaybedecek bir dakikanız bile yoktur. Hemen bütün kadehleri yıkarsınız. Sonra şarabınızla kanepeye bitkin bir şekilde yıkılırsınız. İçer bitirirsiniz. Sonra bir kadeh daha içersiniz. Saate bakarsınız. Neden kimse gelmemiştir hala? Nadine arabasıyla Sara ve Winnie'yi getirmeyecek miydi? Belki de benzini bitmiştir. Hep öyle olmaz mı zaten? Hep benzin göstergesinin bozuk olduğunu söyler durur. Peki ya diğerleri? Bobby her zaman geç kalır. Hala bekar olmasının nedeni belki de kendi nikahına da geç kalmasıdır. Ya Max? Max işkoliktir. Hala iştedir büyük olasılıkla ve kendi kendine şu işi de bitireyim de öyle giderim diye söyleniyordur. Cindy? Cindy hala giyiniyordur eminim. Cindy'yi bilirsiniz işte. İşler yolunda, paniğe kapılmama gerek yok. Yarım saate kadar gelirler. Biraz daha şarap içip birkaç fıstık daha yiyebilirim. Belki de tatsız bir şey olmuştur, kaza falan. Altısı da trafik kazası geçirsin, ister misin? Hayır, hayır, olamaz. Max hala ofiste çalışıyordur, Cindy de hala süsleniyordur. Bobby evden daha yeni çıkıyordur, radyoyu açar, bir kaza haberi olup olmadığını dinlersiniz. Yeni açılan radyo istasyonunu bulamazsınız. Sadece telefon programlarından birini bulabilirsiniz. Programı dinleyenler, sevimli ayılar çocuk programı ile şeytan arasındaki ilişkiden rahatsız olduklarını ifade etmektedirler. Çok fazla şarap içtiğinizi ve dinlediklerinizi yanlış anladığınızı düşünürsünüz. Nadine'e telefon edersiniz. Merhaba der Nadine. Ne oldu hayırdır? Ne oldu dersiniz siz de şaşkın bir ifadeyle. Ne oldu ne demek? Neden gelmedin? Nereye? Der Nadine. Yemeğe çağırmıştım unuttun mu? Bu akşam mıydı o? Ben haftaya zannediyordum. Konuklar. Eski bir Norveç atasözü vardır. Konuklar her zaman 15 bavul, çocukları, kirli çamaşırları, bir kavanoz domuz ayağı salamurası ve köpekleriyle birlikte gelirler. Ben çocukken bu atasözüne hiç anlam veremezdim. Bu kadar şey getirirler de arabaya nasıl sığarlar acaba diye sormuştum büyükanneme bir kez. Büyükannem gülümseyerek, bekle ve gör demişti, büyüyünce anlarsın. İnsanları senede iki kez akşam yemeklerinde görürseniz, evinize konuk olarak geldiklerinde tuhaf davranışlarını ve alışkanlıklarını garipsersiniz. Elbette bir İtalyan gecesinde de tuhaf ve egzantrik davranışları fark etmek mümkün olabilir. Örneğin lazanyalarının üstüne sos dökebilirler. Bazıları da mutfakta sürekli bir şeyler unutur ve iki dakikada bir sofradan kalkarlar. Bazılarının şarap zevkinin çok ucuz olduğunu ya da çocukların her lafa karıştığını anlarsınız. Bazen de evdeki kedinin her eşyayı tırnaklarıyla lime lime ettiğini ve aynı kedinin siz yemekteyken masada gezinme alışkanlığından hiç rahatsız olmadıklarını gözlemlersiniz. Birisi evinize konuk olarak gelinceye kadar onda fark etmediğiniz özellikler. 1. Günde kaç kez banyo yaptıkları. 2. Islak havlularını ne yaptıkları. 3. Böyle görünmek için ne kadar şampuan, talk pudrası, sabun kullandıkları. 4. Ne kadar erken yattıkları. 5. Çocuklarının ne kadar geç yattığı. 6. Kaç yastıkla yattıkları. 7. Temiz havadan ne kadar hoşlandıkları. 8. Gecede kaç kez tuvalete kalktıkları. 9. Uyur gezer olup olmadıkları. 10. Uyur gezerlerse nerelere gittikleri. 11. Uykudayken yarım ekmek, 250 gram peynir ve bonfile yedikleri. 12. 3. Dünya Savaşı'nın çıkıp Newcastle'a bomba düştüğünü düşlerinde görüp gece yarısı çığlık atmaya başlamaları. 13. Uykularında konuşmaları. 14. Konuşurken neler söyledikleri. 15. Çocuklarının ve kendilerinin bir oturuşta ne kadar yemek yedikleri. 16. Neler yedikleri. 17. Hiçbirinin sözünü bitirmenize izin vermemesi. 18. Çocuklarının sabah ne kadar erken kalktıkları. 19. Birinin pamuklu kumaşlara karşı alerjisi olduğu. 20. Onların sizin sahip olduğunuz her şeyin daha iyisine sahip oldukları. 21. Birisinin milattan önce 2000 yılında yaşamış bir köleyle ilişkide olduğu. 22. Bu kölenin mükemmel bir espri anlayışının olduğu. 23. Bazı insanların her gece seviştiği. 24. İkinci Dünya Savaşı'nın sorumlusunun kim olduğu. 25. Köpeklerini neyle, ne zaman ve nasıl besledikleri. 26. Köpeklerinin nerede uyuduğu. 27. Köpeklerinin kendisine ait bir yemek kabının olmadığı. 28. Köpeklerine neden spot adını taktıkları. 29. Bir kedinin nasıl tutulması gerektiği. 30. Telefonun yaşamlarındaki önemi. 31. Sütlü çaydan ne kadar nefret ettikleri. 32. Çocuklarının başkalarının kendilerine dokunmalarından ne kadar rahatsız oldukları. 33. Vücudunuzun güzelliği konusunda mütevazi olmamanın ne anlama geldiği. 34. Bir erkeğin şikayet etmesinin ne kadar mümkün olduğu. 35. Böyle bir erkeğin çocuklarının şikayet etmesinin ne kadar mümkün olduğu. 36. Bir insanın bir patatesi ne kadar zamanda soyacağı. 37. Oda sıcaklığından aslında mutfak sıcaklığının anlaşılması gerektiği. 38. Tutumlu olmanın ne anlama geldiği. 39. Gerçek açgözlülüğün siz daha birinci dilim pizzanızı yemeden sizin ikinci diliminizin istenmesi olduğu. 40. Bazı insanların kendilerinin kusurlu olduklarını asla kabul etmedikleri. Tavsiye. Tavsiye söz konusu olduğunda tüm dünya iki ana gruba ayrılır. Uymayacakları halde başkalarının tavsiyesine başvuranlar ve hiç kimse istemediği halde tavsiyede bulunanlar. Affedersiniz dersiniz. Doğrudur. Bunun hiçbir anlamının olmadığını biliyorum ama neyin anlamı vardır ki? Diyelim Andrea tatilde Tayland'a gitmek ister. Böyle bir tatile parasını yetmeyeceğini bilmektedir. Evde kalıp bir aydır ayağı alçıda olan erkek arkadaşı Charlie'ye bakması gerektiğini bilmekte ama Tayland'a gitmeyi de çok istemektedir. Ekim ayı olduğu için fiyatların çok özel olduğunu ve bu ayda başka hiç kimsenin Tayland'a gitmek istemeyeceğini bilmektedir. Fakat Charlie'yi nasıl ikna edecek ve harcamaları nasıl altından kalkacaktır? Belki Charlie ile ve banka müdürüyle yetişkin bir insan gibi ve mantıklıca konuşmasının bir yararı olabilir. Asla. Böyle bir şey söz konusu bile değildir. Birilerinden tavsiye almaya karar verir. Andrea tanıdığı herkesin fikrini almaya başlar. Sizce Ekim'de Tayland'a gitmeli miyim? Diye arkadaşlarına sorar. Sizce Ekim ayında Tayland'a gitmeli miyim? Diye kız kardeşlerine ve erkek kardeşlerine sorar. Anne, der, sence Ekim ayında Tayland'a gitmeli miyim? Baba, der, sence mutluluğu hak etmiyor muyum? Andrea'nın arkadaşları, Andrea, gerçeği söylemek gerekirse bu pek iyi bir fikir değil. Tayland'da Ekim ayında çok yağmur yağar ve böyle bir seyahat baştan ne kadar ucuz olduğunu düşünsen de sana pahalıya patlar. Kız kardeşleri ve erkek kardeşleri, beklesen daha iyi olur Andrea. Daha sonra Charlie ile birlikte ve kalacağın otel yarım metre suyun içinde olmadığı bir mevsimde gidersin, derler. Babası, gitmemelisin, bedava bir seyahat olsa bile, hayır, der. Annesi onun mutluluğu hak ettiğini söyler ama bambudan yapılmış, tuvaleti ilkel bir kulübedeki bir mutluluğu değil. Tam o sıralarda akıl soracağı başka birilerini ararken otobüste okuldan tanıdığı çok eski bir arkadaşına rastlar. Neler yapıyorsun diye sorar Andrea. Tam o esnada arkadaşı onun coğrafya dersinden atıldığını hatırlar. Pek bir şey yaptım söylenemez der arkadaşı. Ya sen? Andrea, Ekim ayında Tayland'a gitmeyi düşünüyorum der. Tayland'ın tam nerede olduğunu bir türlü bilemeyen, Charlie ve alçıları hakkında en ufak bilgisi, hatta Andrea hakkında olmayan eski okul arkadaşı birden heyecanlanıverir. Evet der, elbette giderdim. Yerinde olsam kesinlikle giderdim. Andrea, banka müdürü ve yatağa bağlı erkek arkadaşı hakkında bir şeyler söylemek istese de, eski okul arkadaşı bu ufak tefek bahaneleri önemsenmez bile ve sonbaharda Tayland der ve içini çeker. Aynı bir şarkı gibi değil mi? Der. Kesinlikle gitmelisin. Arkadaşı otobüsten iner inmez Andrea seyahat acentesinin yolunu tutar ve yerini ayırtır. Seyahat acentesindekilere de herkes gitmemi öneriyor der. Andrea 2 haftayı şemsiyesinin altında pilav yiyerek geçirdiği Tayland'dan döndüğünde Charlie'nin fizyoterapistiyle evlendiğini öğrenir. Şaşkına dönmüştür. Böyle bir şeyi ona nasıl yapar? Charlie neden gitmesine izin vermiştir? Ailesi ve arkadaşları gitmesine neden izin vermişlerdir? Andrea'nın kendisini sorumlu hissetmediğini mi söylemek istiyorsunuz? Hiçbir şekilde suçluluk duymadığını falan? Hatta Andrea'nın değildi ki, başkalarının da. Ama bu nasıl olur diye sorarsınız. Andrea, ben önce hiç gitmek istememiştim der. Beni başkaları ikna etti. 5. ayrımın sonu sayfa 53.